Türkiye'de göç ve iltica.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik Masa'da Nuri Göktaş ve speakeriniz ben İpek Önder. Önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Türkiye, çatışmaların, istikrarsızlıkların yaşandığı bazı Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle Avrupa arasında köprü konumunda. Orta Doğu'daki ve özellikle komşu ülkelerdeki çatışma, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, doğu sınırlarındaki dağlık alanların kontrolünün zor olması, Ege-Akdeniz sahillerinin coğrafi yapısı gibi nedenlerle Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine geçmeyi hedefleyen göçmenler için geçiş güzergahı durumunda. Özellikle son yıllarda artan bölgesel önemi, ülkemizi düzenli ve düzensiz göç hareketleri için çekim merkezi haline getirdi. Bütün bu etkenler nedeniyle kapsamlı bir göç yasası hazırlanması zorunluluğu doğdu ve 2014 yılında yeni yasa yürürlüğe girdi. Bugünkü programımızda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olarak adlandırılan kanunun içeriği üzerine konuşacağız. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hangi alanlarda düzenlemeler getiriyor? Bu soruyu yönelteceğiz iki değerli konuğumuza. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletler Arası Özel Hukuk Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Nuray Ekşi telefon hattımızdaki konuğumuz olacak. Ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden ve program danışmanımız ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Profesör Doktor Mehmet Okyayus da bir diğer konuğumuz olacak. Profesör Doktor Mehmet Okyayus, efendim merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve telefon hattımızda Profesör Doktor Nuray Ekşi bulunuyor. Sayın Ekşi merhaba efendim, hoş geldiniz Türkiye'de Göç ve İltica'ya.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Efendim, geçen haftaki programımızda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun yapım sürecinden ve bu kanuna duyulan ihtiyaçtan söz etmiştik. Sayın Okyayus, bu geçen haftanın bir özetini alalım isterseniz sizlerden ve içeriği üzerine kısaca ilk sözü size tanıyalım, ardından da Sayın Ekşi'ye söz hakkı verelim.
Öncelikle Nuray Hoca'ya ben de hoş geldiniz diyorum buradan.
Teşekkür ederim Mehmet Hocam, ben de size hoş geldiniz diyorum.
Umarım iyisinizdir Nuray Hocam. Görüşmeyeli bayağı oldu.
Evet.
Ben çok kısa konuşacağım çünkü Nuray hocam asıl bu konunun tabii ki uzmanı. Ben sadece geçen hafta konuştuklarımıza biraz değinmek isterim. Geçen hafta biz içeriklerini çok biliyorsunuz, bunun önemini biraz konuştuk ve yerini konuştuk. Bu arada Avrupa'daki, özellikle Almanya'daki yabancı yasasıyla da kıyaslamalarda bulunduk ve dedik ki ilk kez, umarım burada yanlış yere anlamıyorum çünkü uzman bir hatta gerçek uzman var. Dedik ki ilk kez sistematik, bütünlükçü, kriter getiren, tanımlar getiren ve insan haklarıyla devletin güvenlik olgularını bir denge içinde ele almaya çalışan bir göç yasası ortaya atıldı. Yabancılar yasası ortaya kondu. Bu çok önemliydi. Birkaç açıdan bunu konuştuk hatırlıyorsanız. Birincisi dediğim gibi tanım ve kriter. Yani daha önce özellikle STK'lar açısından bakarsak valilerin, yerel otoritelerin keyfiyetine ya da inisiyatifine bırakılmıştı bir sürü konu. Buna artık kriter getirildi ve bu kriterler bağlamında hareket ediliyor. Bu önemli bir ilerleme. Aynı zamanda işte sınır dışı edilme konularla ilgili, sosyal haklarla ilgili, mülteci kimdir, sığınmacı kimdir, bunların hepsine tanımlar getirilmesi çok önemli bir olgu. Ve biz demiştik ki bazı konularda bu yasa teorik olarak, en azından çünkü pratikte ne olacak buna bakmak lazım. Nuray Hocam daha detaylı anlatır. Almanya'nın yabancılar yasasına kıyasla bazı konularda daha ileri bir yerde bile olduğunu gördük. Bahsettik bunları. Yani kısaca böyle bir önemli şeyler. Başka bir şeyden daha bahsettik. Dedik ki bu inşaat sürecinde işte akademisyenler, STK'lar ve diğer bazı bu konuyla ilgili insanlar dahil edildi. Bu da aslında Türkiye'de ve aslında dünyada ilklerden bir tanesi. Çünkü Almanya örneğin baktığımız zaman özellikle 65 ve 91 yabancılar yasalarına orada kamuoyundan çok daha yani kamuoyu çok fazla söz sahibi olmamıştı ve STK'lar akademisyenler çok dahil edilmemişti bu sürece. Türkiye'ye bu sürece bu grupların, kişilerin dahil edilmesi bence önemli bir adımdı. Evet, ben bunu biraz bununla yetinmek isterim. Nuray Hocam şimdi biraz içeriğine zannedersem en önemli konulara değinecektir. Kendi açısından onun için sözü ona bırakalım. Çünkü dediğim gibi asıl uzman odur.
Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Başlayabilir miyim ben?
Elbette.
Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu getirdiği düzenlemeleri şöyle bir bakacak olursak, yabancıların Türkiye'ye giriş şartları, ikamet izinleri, vize ve vize prosedürü, yabancıların Türkiye'den sınır dışı edilmesi, uluslararası koruma dediğimiz mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma ve şu anda Suriyelilere uyguladığımız geçici koruma konuları ile göç ve ilticanın idari yapısını düzenleyen bir kanun. Dolayısıyla az önce Mehmet Hoca'nın da ifade ettiği üzere bu kanun göç ve ilticanın temel konularını bir araya getiren ve bu konuda da hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hem de Avrupa Birliği normlarını ve bunların da yanı sıra uluslararası hukuk normlarını göz önünde bulundurarak hazırlanan bir kanun. Kanun hazırlık sürecinde yine Mehmet Hoca'nın ifade ettiği gibi kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, hükümetler arası örgütler, akademisyenler ve insan hakları kuruluşlarıyla da birlikte çalışılmıştır. Kanun 11 Nisan 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. İdari yapıya ilişkin hükümleri 11 Nisan 2013 tarihinde, diğer hükümleri ise 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş bir kanun. Bu kanunun en önemli belki de özelliği, Türkiye 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren kitlesel akına uğramıştır. Suriye'den gelen kitlesel akına uğramış olmasına rağmen, bu sorunla baş başa olmasına rağmen bu kanunu resmi gazetede yayınlayacak kadar cesur bir adım atmıştır. Az önce yine Mehmet Hoca'nın ifade ettiği üzere bu kanun hem insan hakları odaklı olması hem de belirli ölçüde insan haklarıyla devletin güvenliğini bir araya getirecek bir denge unsuru olarak hazırlanması açısından son derece önemlidir. Herhalde dünyada hiçbir devlet yoktur ki milyonlarca kitlesel bir akınla karşılaştığı dönemde mevzuatını sil baştan ele alan bir kanunu kabul etsin. Kanunun sistemi içerisinde az önce bahsettiğim gibi idari yapıya ilişkin hükümler var. İdari yapı derken kastettiğim şey şu. Şu anda İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bütün personeli sivildir. Aynı zamanda şu anda 81 ilde de İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. 11 Nisan 2013 tarihine kadar Türkiye'de yabancılarla ilgili işlemleri, yani göç ve iltica ilişkin işlemleri emniyet müdürlükleri, yabancılar şubeleri gerçekleştiriyordu. Ama artık Ankara'da bu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, il bazında da İl Göç İdaresi Müdürlükleri bu işi yürütecekler. Ancak henüz geçiş süreci sona ermedi. Dolayısıyla da bu geçiş süreci tamamlanıncaya kadar hala daha yine yabancılar şubeleri işlemleri illerde yürütüyorlar. Ama Ankara'da Hudut İltica Yabancılar Şubesi'nin yerini de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü almış durumda. Getirmiş olduğu en önemli sistem polisten yetkiyi alıp tamamen sivil bir personele aktarması. Tabii hani bunun ne derece isabetli olup olmadığı tartışılabilir. Acaba karma bir yapım olsaydı bu da değerlendirilebilir. Ama bu hani Türkiye'nin daha bir insan hakları odaklı yaklaşımını sergilemesi bakımından dış camiada çok olumlu karşılanmış bir durum olarak karşımıza çıkıyor. İkamet izinlerini önceden yabancılar şubesi veriyordu. Şimdi ikamet izinlerini artık konsolosluklar verecekler. Bu da radikal bir değişiklik. Bugüne kadar olmayan, Türk hukukunda mevcut olmayan bir sistemi getiriyor. İstisnai bazı hallerde ise Türkiye'de yine valilikler bünyesinde yer alacak olan İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden ikamet izinleri alınabilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında Türkiye'ye en çok eleştiri yöneltilen konu şuydu. Türkiye'den bir kişiyi sınır dışı etmek istediğimiz zaman bu bir düzensiz göçmen de olabilir ya da uluslararası koruma yani iltica başvurusu kabul edilmeyip reddedilen kişiler de yine onları kabul edecek bir ülke bulununcaya kadar idari gözetim dediğimiz bir işlem bunlara uygulanıyordu. Örneğin Kumkapı'da geri gönderme merkezi var. Bu geri gönderme merkezinde bunlar alıkonuluyorlardı ta ki sınır dışı işlemleri gerçekleşene kadar. Ancak bizim yabancılar ve uluslararası koruma kanunundan önce bir mevzuatımız yoktu. Yani yabancının idari gözetimi hangi hallerde olur, şartları nelerdir, süresi ne kadardır, idari gözetim kararına karşı yasal yollara başvurulabilir mi diye bir hüküm yoktu. Sadece eski mevzuatımızda o zamanki yürürlükte olan yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanunda bu durumda olanların İçişleri Bakanlığı'nın uygun gördüğü yerde alıkonulacağı ifade edilmişti. Ancak bu alıkonulmanın şartları, süresi, bu alıkonulma kararına karşı başvuru yolları üzerine değinilmemişti. O yüzden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok davada idari gözetim uygulamasıyla Türkiye'nin özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Ve bu da dikkate alınarak ilk defa 6458 sayılı kanunda yabancıların hangi şartlarla idari gözetim altına alınacağı, idari gözetim altına alınanların nerelere konulacağı, idari gözetimin süresi, İdari gözetim kararına karşı başvuru yolları açıklanmış bulunmaktadır. İdari gözetim dediğimizi kesinlikle tutuklamayla karıştırmamak lazım. Çünkü idari gözetim bir adı üstünde bir idari yaptırımdır. Ceza mahkemesinin verdiği bir karar değildir. İdari gözetim altına alındığı zaman bir yabancı Avrupa Birliği mevzuatına göre 18 aylık bir süresi var bunun. Türkiye bu konuda Avrupa Birliği'nden bir adım daha öndedir ve maksimum idari gözetim süresi düzensiz göçmenler açısından 12 aydır. Buna karşılık uluslararası koruma yani iltica prosedürü açısından ise bu 30 gündür. İdari gözetim kararına karşı idare mahkemesinde dava açılabilir. Affedersiniz, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Sulh ceza hakimlikleri de 5 gün içerisinde karar vermek zorundadırlar. Açıkçası bu 5 günlük süre beni başlangıçta çok tedirgin ediyordu. Acaba 5 günlük süre içerisinde Türk mahkemeleri yargılama yapıp da karar verebilirler mi diye. Şu ana kadar elime geçen sulh ceza hakimliklerince verilen İdari gözetim kararlarına ilişkin hükümlere baktığım zaman 1-2 gün sadece aşan birkaç karar var. Onun dışında 5 günlük süreden daha önce karar veren hakimlikler de var. Yani kısacası sulh ceza hakimlikleri bu konuda seri bir karar verebiliyorlar.
Nuray Hocam,
bu yabancılar ve uluslararası koruma kanunu getirmiş olduğu önemli bir yenilik, sınır dışı kararına karşı yani yabancıyı Türkiye'den sınır dışı edeceğiz. Bu karara karşı 15 gün içerisinde idare mahkemesine başvurabilir yabancı ve idare mahkemesine başvurduğu anda otomatik olarak kendiliğinden sınır dışı kararı duruyor. Hatta bu sınır dışı kararı alındığından itibaren Bir 15 günlük süre var. Zaten o süre içerisinde yabancıyı sınır dışı edemiyoruz. Eğer bir de dava açmışsa zaten sınır dışı otomatik olarak kendiliğinden duruyor. Bu
Nuray
da
Hocam.
İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda getirilmiş bir düzenlemedir. Önceki sistemde sınır dışı kararı alındığında idare mahkemesinde dava açılmış olsa bile bu sınır dışı kararı icra edilebiliyordu. Meğer ki idare mahkemesi yürütmeyi durdurmuş olsun. Yani idare mahkemesi derse ki siz bunu sınır dışı etmeyin. O zaman işlemin yürütmesi duruyordu. Fakat evet, şu anda otomatik Nuray, olarak kendiliğinden durmakta.
Nuray Hocam.
Getirilen bir yenilik. Evet.
Nuray Hocam sözünüzü kestim ama burada bence iki soru sorabilir miyim size?
Tabii ki.
Birinci soru dediniz ya Türkiye bu 2011'de başlayan kitle göçüne rağmen.
Evet.
Bu olayı cesaretle geçirdi.
Cesaretle kabul evet. etmiştir.
Bunu siz neye bağlıyorsunuz hocam? Bu ilk soru. İkincisi biliyorsunuz bu yabancılar hukuku, istisna hukukudur. Yani şunu diyebilir miyiz? Bu yeni yasayla birlikte en azından genel hukuk normlarına büyük ölçüde yaklaşıldı. Yani öyle bir şey diyebilir miyiz bu yeni yasayla birlikte?
Şöyle,
ve Avrupa'ya kıyasla.
2009'da başlandı.
Evet.
2009'da başlanıldığı zaman da hedef şuydu, tamamen hı hı. insan hakları odaklı, uluslararası normlara uygun bir kanun hazırlamaktı. Ve şimdi arkasından bir baktığınız ki 2010 yılında evet. Arap Baharı'nın etkisiyle hı hı. Libya krizi, Mısır krizi, arkasından Suriye, Libya ve Mısır hani
kitle
çok
göçü başladı.
Suriye kadar etkili olmadı Türkiye üzerine. Hı hı. Bunlar başladığı zaman denilebilirdi ki ben artık kitlesel göç alıyorum. Hı hı. Dolayısıyla bu kadar insan hakları odaklı bir kanun yaparsam, bunun külfeti altına girersem bu çok ağır bir yük olur. Dolayısıyla da kanunu biraz geciktireyim denilebilirdi. Bu Türkiye'nin hakikaten cesaretle attığı bir adımdır. Zaten iktidarın devlet yetkililerinin açıklamalarına baktığınız zaman da hep bir açık kapı politikası uygulayalım. Suriye'den gelen herkesi gerekirse hı hı. Biz kucaklarız denildi. Özellikle de Başbakanımız, o zaman da Dışişleri Bakanı iken de Suriyeli kardeşlerimize kapımız sonuna kadar açıktır dedi. Bakın kitlesel akın halinde bu tür demeçler veren başka bir devlet ben bugüne kadar hakikaten görmedim. Yani bu olaya hani böyle bir göç akını olsa bile sahipleniriz imajı da kanunun hazırlık süreci üzerinde olumsuz etki etmemiş. Dolayısıyla da kanun yapılmış bulunuyor. Bu devletin tabii tercihidir. Başka bir arkada başka bir şey var mı onu tabii bilemiyorum ama hı hı. baktığınız zaman açık kapı politikası ve bu politikaya uygun olarak yeni kanunda cesaretle uygulamaya konulmuş gözükmektedir.
Nuray Hocam bir de şu işte Almanya ile kıyaslarsak örneğin hani dedik ya bazı konularda bu yeni yasa bir adım önde bile.
Şöyle sizce öyle bu böyle mi? Mehmet Hoca. Hı hı. Şimdi benim Avrupa Birliği göç ve iltica mevzuatını da uzun zamandan beri çalışıyorum.
Evet.
Ve Avrupa Birliği göç ve iltica mevzuatına baktığım zaman orada hemen bir bakıyorsunuz ki ana kural çok insan hakları odaklı.
Evet.
Ama hemen arkasından böyle bir sürü istisnalar sıralıyorlar. Ve o istisnalara baktığınız zaman insan haklarından tamamen uzaklaşılıyor.
Evet,
ve
evet.
güvenlik odaklı bir yaklaşım sergileniyor. Avrupa Birliği mevzuatı bile bizim şu anda yabancılar ve uluslararası koruma kanununun bir hayli gerisindedir diyebilirim. Tabii ki Almanya da Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği'nin bu göç ve iltica ile ilgili yönergelerini iç hukukuna uyarlamıştır. Uyarlarken de zaten genel tutumu itibariyle de son yıllarda, son onlu yıllarda Almanya'nın da göç ilticaya karşı duruşu da bellidir. Halkın tepkisi de bellidir. Tabii bu halkın tepkisi ve Almanya'nın izlediği politikalar yasaların yapımına da etki etmiştir ve daha katı yani şu anda Türkiye'nin hı hı. duruşuyla Almanya'nın duruşunu mukayese ettiğiniz zaman Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler daha katı bir görünüm sergiliyorlar denilebilir bu noktada.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun tematik olarak önemli yönlerini konuşuyoruz.
Peki Türkiye'ye örneğin Hitler zamanında kaçıp,
birazdan
kaçıp
size söz hakkı tanıyacağız. Uluslararası koruma düzenlemelerinin ve yabancıların Türkiye'ye girişi, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışlarını düzenleyen usul ve esasların güncellenmesi, çağdaşlaşması amacı doğrultusuna getirilen yenilikleri ele alıyoruz programımızda. Profesör Doktor Nuray Ekşi telefon altımızdaki konuğumuz, stüdyomuzda ise Profesör Doktor Mehmet Okyayüz bizlerle beraber. Sayın Okyayüz'un da görüş ve sorularını alalım. Belki Sayın Ekşi'ye iletmek istediği sorular vardır. Buyurunuz
efendim. Umarım Nuray Hocam beni duyuyor.
Duyuyorum.
Çünkü hocam çok önemli bir şey dediniz. Bence önemli. Ben de hani siyaset bilimciyim ama bu Almanya yabancılar dediniz ya, istisnalar var.
Evet.
Genel bir insan hakları çerçevesinde formülasyonlar var. Ondan sonra bir sürü istisnalar sıralanır. Dipnotlarda bile bunlar sıralanabilir. Ve bunlar bazen yanılıyorsam söyleyeyim, bazen esas haline gelebilir. Zannedersem burada Türkiye gerçekten bence bir adım önde ve bir şey daha var. Almanya'nın yabancı yasasında böyle adeta yabancılar biraz kategorize ediliyorlar. Hani hatta o kadar ileriye gidilebilir ki genel kamuoyundaki havayı da ele alırsak, iyi yabancı, kötü yabancı, yararlı yabancı, yararsız yabancı gibi. Zannedersem Türkiye'nin o yeni yasası da bunlardan biraz daha arındırılmış durumda. Bu anılıyor muyum bu konuda?
Kesinlikle bizim yabancılar yasasında böyle insanları kategorize etme anlayışından uzak davranılmıştır.
Evet.
Türk mevzuatına baktığınız zaman bile Türk mevzuatında sadece biraz daha diğer yabancılara nazaran imtiyazlı durumda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıyla Türk soylular, yani Batı Trakya Türkleri ve diğer Türk soylu olan gruplardır. Onun dışındaki yabancılar arasında böyle bir gruplaştırma yapmak, tam söz etmemiz pek mümkün gözükmüyor. Ama Türk soyluları biz biraz daha imtiyazlı durumda tutuyoruz, çalışma ikamet hakları açısından özellikle de.
Bir de hocam böyle bir şey var, bir de Almanya ile ilgili, onu biliyorum. Almanya federal bir cumhuriyet olduğu için 91 yasasından önce bazı eyaletler kendi çaplarında yorumlar yapabiliyordu. Bu bazen enteresan bir şekilde yabancıların lehine olabiliyordu. Örneğin Bavyera'da daha katı yabancılar daireleri varken Hessen'de biraz daha tırnakçası liberaldiler. Dolayısıyla Almanya gibi bir ülkede kriter getirmek ve merkezleştirmek bazen yabancıların aleyhine bile olabiliyor. Ama Türkiye'de bu söz konusu değil zannedersem, değil mi? Türkiye'de durum çok farklı.
Hayır,
orada kriter gerçekten lehine.
Türkiye bir devlet ve kanunlarımız yeknesak. Bazen mahkemelerin takdirinde ve uygulamasında farklılıklar olabiliyor. Ama onlarda da zaten ilk derece mahkemesi kararlarının önemli bir kısmına karşı üst derece mahkemelerine gidilebildiği için Türkiye'de öyle bariz bir farklılıktan söz edilmesi mümkün gözükmüyor şu aşamada.
Bu sınır dışı etme, siz şimdi takip ediyorsunuz hocam, bu dediniz ya, bu mahkeme kararları oluyordur, sınır dışı etme olayları oluyordur. Burada siz şimdiden bu yasanın olumlu etkilerini görebiliyor musunuz? Yani örneğin hakimlerin,
var mı öyle bir şey? Bu eğer sınır dışı edeceğiniz kişi kendi ülkesine gittiği zaman zulüm, işkence, kötü muamele görecek veya insanlık dışı bir muamele görecekse onu sınır dışı edemiyoruz. Örneğin şu anda Suriyelileri bir sınır dışı, yani yasa dışı bir iş yapsalar, kamu düzenini, kamu güvenliğini bozsalar bile sınır dışı edemiyoruz. Çünkü ülkedeki iş çatışma hala devam ediyor. Gönderirseniz ülkesine hayatı ve yaşamı risk altına girebilecek. Bizim daha yeni Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Ve Anayasa Mahkemesi bu az önce bahsettiğim ülkesine geri gönderme yasağı, non-refoulement ilkesi diye geçiyor uluslararası hukukta. Kişinin sınır dışı edilmemesi yönünde bireysel başvurular üzerine tedbir kararları veriyor. Dolayısıyla da yani yasa yeni ama az önce bahsettiğim o ceza mahkemesi kararlarıyla, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularındaki değerlendirmeleriyle uygulama çoktan başladı. Hayata geçen bir kanun bu. Bu kanunun bazı yönetmelikleri de yapıldı. Örneğin Suriyelileri de kapsayan geçici koruma yönetmeliği yapıldı. O yönetmelik de yine Avrupa Birliği normlarına nazaran çok daha standartları üst düzeyde olan bir yönetmelik olarak değerlendiriyorum ben onu.
Peki hocam hangi alanlarda sizce kısaca daha da mesela iyileştirmeye gidilebilir insan hakları açısından, kriter, tanım. Bence öyle bir şey vardır hala, değil mi? Siz bunu nasıl yorumlarsınız? Hangi alanlarda iyileştirme yapılabilir?
Yani bizim şu andaki mevcut yasal düzenlememizi baz alarak mı diyorsunuz?
Evet, yani şu an mevcut yasayı baz alarak hangi alanlarda daha da ileriye gidilebilir, daha da insan hakları korunabilir, daha da bu devletin güvenlik bakışıyla insan hakları bakışı daha da dengeleyebilir. Öyle bir şey var mı hala sizde böyle ihtiyaçlar?
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Mehmet Hoca. Bir defa Türkiye'de yaşayan bütün yabancılar ve bütün Türk vatandaşları idarenin her türlü eyleminden dolayı iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirler. Dolayısıyla da bu hak her zaman var. Yani siz diyelim ki yabancılar yasanızı az önce bahsettiğimiz olumlu niteliklere sahip bir şekilde yapmamış olsanız ya da yaptınız ama yine de bazı eksiklikler olsa bile Türkiye'de yaşayan herhangi bir kişi, bu yabancı da olabilir, Türk vatandaşı da olabilir, Avrupa İnsan Hakları iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilir. Bir defa bu yol her zaman açık. Ama bizim kanunda şu anda hakikaten değerlendirdiğimiz vakit STK'ların, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Delegasyonu, Cenevre'deki birim, Uluslararası Göç Örgütü, bu kanun zaten hazırlık çalışmaları içerisinde de oldukları için yani bunların da yorumlarına baktığınız zaman şu anda bir sorun, yani insan haklarını ihlali boyutunda bir sorun tam olarak gözükmüyor. Ama şunu söyleyeyim, yine de uygulamada örneğin idari gözetim altına alınırken kişilerin biraz fazla süreyle idari gözetim altına alınması, aynı zamanda idari gözetim altına alındığı takdirde hangi sebeple alındığının, niçin alındığının kendisine bildirilmemesi ve benzeri gibi bazı sorunlar hala da devam ediyor. Ama bunun belki de kanun yeni ve henüz uygulaması oturmadı. Ama Türkiye'nin de şu anlayıştan kurtulması lazım. Hep böyle hukukçular bile ifade eder ama benim kesinlikle katılmadığım bir şeydir bu. Hukuk ayrıdır, uygulama ayrıdır. Öyle bir şey yoktur. Hukuku olduğu gibi uygulamak zorundasınız. Şu anda bütün idari personel eğitimden geçiyor. Yani bu alanda çalışacak herkes ve çalışmakta olan herkes çok ciddi eğitimlerden geçiyor. Alan da çok geniş bir alan, çok kolay bir alan değil. Yasa yeni, hukukçuların da çok çalışması lazım.
Bir de çok
barolar
az...
da atakta şu hocam, anda. Barolarda de... eğitim evet, programları düzenliyorlar. Benim bildiğim baroların başında İzmir Barosu, işte Ankara Barosu, Mersin Barosu ve diğer bazı barolar bu konuda aktif rol oynuyor. Dolayısıyla da zamanla yine biz acaba bu kanun eksiklikleri nelerdir yine görebileceğiz. Ya da kanunun hangi maddelerini yeniden revize etmek ve daha insan hakları odaklı hale getirmek gerekiyor. Bunları da göreceğiz. Ama benim şu anda erişebildiğim kadarıyla takip ettiğim sulh ceza mahkemesi, sulh ceza hakimliği kararları ile Anayasa Mahkemesi'nin kararları kanunun genel olarak doğru yolda uygulandığını gösteriyor. Evet. Ama örneğin henüz Sayın daha Ekşi. Elimde bir idare mahkemesi kararı yok.
Ben Danıştay'a henüz bu yönde bir dava gitmiş
ve Danıştay'ın verdiği bir karar yok. Onlar da umarım karar verdikleri zaman çok daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz.
Sayın Ekşi, çok az bir zamanımız kaldı. O yüzden araya girmek durumunda kaldım. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sonuç olarak da son sözü Mehmet Okyanus'a
ya,
devretmek istiyorum ben.
Son söz bana artık gerçekten düşmez. Önce bir teşekkür ediyorum
Nuray
Hoca'ya.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli katkılarından dolayı.
Çok teşekkür ediyorum. Dediği gibi hoca, yani bu pratiğe biraz bakmak lazım. Bir de tabii şöyle bir sorun var, belki kendisi katılır. Türkiye'de göç alanında çalışan hukukçu da herhalde çok fazla değil. Zamanla göreceğiz ama bir takım konu, birkaç konuda gerçekten bir adım ileride Türkiye ve bu bir yenilik getirebilir. Ve dediğim gibi aynı zamanda hani hep konuşuyoruz ya.
Almanya'yla karşılaştırarak gidiyoruz genelde.
Bir de tabii göç siyasi bir konu henüz olmamış. Ve bunun da göç yasalarını yansımaması olumlu bir gelişmedir bana kalırsa.
Çok teşekkür ediyoruz. Telefon hattımızdaki konumuz Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletler Arası Özel Hukuk Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Nuray Ekşi'ydi. Stüdyomuzda ise Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden ve ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Mehmet Okyayüz'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Gelecek hafta Türkiye'de göç ve ilticada buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Teşekkürler.
Türkiye'de göç ve iltica.